Merhaba, ben Samcan.
Merhaba, ben Barış.
Merhaba, ben Tuna.
Girişimci Muhabbeti'nin 3. sezonunun 5. bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Evet, böyle hızlı bir ara bölüm çekelim dedik. İki tane bölüm üst üste olacak hatta. Çünkü piyasada çok ilginç gelişmeler oluyor ve ekip olarak bunu kaynatmadan geçemeyiz dedik.
Çok zaman oldu ya. Çok aslında kaynatamadan geçirmiş olduk.
Aslında yani şöyle iki tane olay oldu ve bu olaylar bitmek bilmediği için uzun süre kaynatmaya aynen süre gelen imatlar oldukları için
hep gündem.
Sürekli kaynatmaya da devam edebiliriz. Evet arkadaşlar, bu hafta FTX, SBF batışı ve Twitter'ın Elon Musk altında yaşadığı hengameleri konuşacağız. Nereden başlayalım?
Hengame. Bence şöyle başlayalım. Bence FTX'ten başlayalım. Sonra evet, Twitter'la devam ederiz. Şimdi FTX olayına çok uzak kalmış bir insan olarak kendimi diğer tarafta konumlandırıyorum hemen. Sami Can da FTX'in göbeğinde bir insanmış gibi konumlandırıyorum hemen kafamda. Çünkü kafam bunu söylüyor bana. Bilinçaltım ve ne derler hislerim. Sami Can lütfen anlatırsan şeyde Tuna da şey yapabilir. Illuminati tarafını cover eder. Böylece harika bir şey.
Hadi bakalım.
Çok iyi. Evet, şimdi SBF ve FTX olayını şöyle bir açalım. Ne biliyorsunuz? Hiçbir bilginiz var mı?
FTX bir kripto borsası. Benim yani kabaca bilgim şöyle. Çok teferruatlı incelemedim ama yatırımcılardan aldığı kripto parayı alıp kaldıraçlı işlemlerde çarçur etmişler. Sonra kalanı da iç etmişler. Kaçırmışlar parayı. Şimdi de ortada para yok. Şey, kurum da yok.
FTX ve Binance, bunlar borsalar değil mi? Yani
evet,
ortamlar ve biz mesela Samcan gidip kendi parasını koyup oradan kendi parasını, dolarını Bitcoin'e çevirebiliyor değil mi? Yani bunu çok
aynen, basitçe fiyattan yani kriptoya dönebildiğin yerler.
Dönebiliyoruz aynen. Şimdi bunu bir bilgi olarak tutalım. Bu durumda bir borsa kendi üzerinde olan parayı kaldıraçla nasıl hareket
tamam,
ettiriyor. Tamam.
Okey. En baştan anlatayım. Şimdi FTX diye bir borsa var. FTX aslında 2019 başında, 2018 sonunda falan kurulmuş bir borsa. Yani yaşça diğerlerine kıyasla bayağı genç. Piyasada aslında şöyle başladı bunlar. Alameda Research diye bir tane farklı bir şirket vardı. Bu bir hedge fund aslında. Yani bildiğiniz birilerinden borç alıp kendi sermayesiyle beraber bunu birleştirip riskli yatırımlar yapan, riskli likit yatırımlar yapan bir fon. Ve bu kripto odaklı bir fondu. Bunun işte kurucuları MIT mezunu, işte Jane Street diye ünlü bir şey var, traditional hedge fund var. Oradan ayrılmış çocuklar. Tamam, bunlar işte kriptoda falan yatırım yaparken bir şekilde diyorlar ki ya biz aslında bu future borsalarını şeye getirelim, kriptoya getirelim deyip böyle future kontratların olduğu yeni bir tip borsa yapalım.
Vadeli işlem borsası diye.
Aynen. Vadeli işlem borsası açacağız diye 2019 yılının başında yatırımcılarla falan da görüşüyorlar ve bir sürü yatırım alarak falan fonu kurmaya, şirket kurmaya başlıyorlar. Bu arada yatırımcılar arasında Binance var. Tamam mı? İlk tur yatırımcıları arasında Binance var.
Bunu en başta vardı değil mi? Onu bir
aynen evet. En başta Binance var. Şimdi en başta bu arada FTX'in kurucusunun adı SBF. Tamam, böyle hep üçlü ve ikili kısaltmalar
peki
olacak.
Başka bir şey soracağım. Binance daha eski. Binance evet, kendi benzer iş yapacak bu FTX'e neden yatırım yapıyor sizce?
Çünkü en başta böyle yani vadeli işlem borsası gibi kalacak gibi bir izlenim var aslında ortamda. Doğrudan bir rekabet olacak gibi durmuyor ama ondan sonra bir şekilde FTX bildiğimiz her türlü kripto işlemini yapmaya başlayan bir borsaya dönüyor.
Okay. Okay.
Bu arada adamlar çok hızlı bir şekilde büyüyorlar. Amerika'da inanılmaz bir böyle pazar payına sahip oluyorlar. Yani aslında baktığında çok büyük bir pazar payları yok da çok hızlı büyüyor. Yani pazar payından baktığında korkacağın bir rakip değil de adamın böyle lambır lambır sürekli pazar payı arttığı için oradan bir şekilde korkuyorsun.
Hızından
Binance'de, evet, hızından tırsıyorsun. Bu arada böyle adamlar mesela işte gidip Amerika'da çok büyük bir Amerikan futbol sahasını böyle
stadyumunu
falan sponsor oluyor falan. Milyonlarca dolar falan. İşte ne bileyim çok büyük televizyon reklamları veriyorlar. Bayağı ünlü insanların falan filan oynadı. Yani her yerdeler. Bu arada yatırım fonları peşlerinden koşuyor. İnanılmaz hızlı bir şekilde 1.8 milyar dolara yakın para raise ediyorlar. Bildiğiniz böyle
son 32 milyar mıydı değeri?
son şeyi 32 milyar dolar. Evet, 32 milyar dolar değerlemeden yatırım alıyorlar. Tiger, işte SoftBank, Sequoia Capital falan böyle bildiğiniz bütün iyi yatırımcılar falan şey yapıyor. Bu arada SBF'de böyle garip bir karakter.
Nasıl bu VC'lerin hepsinin rezil olması hoşuna gidiyor değil mi?
İşte
nerede due diligence falan.
Ya abi bak, dünyanın hali bu işte. Bir şeylere hype'a kapılıp insanlar ne hallere geliyorlar. Ki bunlar bak şey de değil ha. Sen ben değiliz. Koca koca yatırım firmaları bunlar ya.
Ya bir şey söyleyeyim. Yani, sen bunu gözünde çok büyütüyor olabilir misin? Koca koca olmalı, hiçbir şey değiştirmiyor.
Ama
ya.
Yok.
Adamlar hype'a giriyor.
Ya şu, ama şunu beklersin bak. Ya, hype'a girmem. Tam dediğinin tersini söyleyecektim yani. Hype'a girmesini bekleyeceğin son adamlar. Çünkü bunlar yatırım yapıyor abi. Al buyur Sami Can, yatırım dünyasının içinde bulundu. Burada hesap kitap konuşur ya. Tamam, bazı tamam beklentiler ve geleceğe doğru böyle bir ümitler, bir şeyler var ama hesap kitap konuşuyor abi, günün sonunda finans işi bu. Yani
ya
sen
kaçırırsam yani, ve sen ki 100x alırsan ben ne yaparım?
Ama içine bakmadan girer misin abi? Sana o zaman bir tane
abi, o girmiş, biri girmiş ya.
İşte
ya, fena değil o.
Anlatmaya bunu çalıştım ben... o. Giren sen, ben Sami Can değiliz. Giren SoftBank falan ya, yani böyle inanılmaz kurumlar.
Piyasanın şöyle olduğu bir dönem vardı bu arada. Arkadan benim işte dinlediğim All In Podcast diye bir şey var. Social Capital'ın işte general partneri Çamat diye bir tane adam var mesela. O anlatıyor. Diyor ki SBF'le konuştum diyor. Adamın işte hani dekine baktık bilmem ne falan. Ondan sonra adama böyle bullet pointler halinde şey göndermişler işte. Yönetim kurulu kurun. Şunları yapın, bunları yapın. O zaman belki size yatırım yaparız tarzı bir şey yazmışlar. Adam bildiğin hani beepleyeceğim yani burada. Beep you diye bir Telegram'dan mesaj atmış Çamat'a. Bu arada Çamat da böyle 5 milyar doları falan filan olan bir adam yani. Silikon Vadisi de çok bilinen. Bütün Facebook'un growth'unu falan yapan adam. Çok ünlü bir herif yani.
Akıllı herif yani. Bu doğru şeyler söylemiş.
Adam demiş yani hani böyle siz yönetim kurulu falan filan böyle şeyler falan demiş yani. Hani anormal bir şey de demiş. Direkt bildiğim fuck you demiş yani. Yani fuck you deyip böyle mesajı bitirmiş falan. Bir ara çünkü şöyle bir dönem vardı yani hani. Yatırımcılar paradan başka bir şey olarak görülmüyor ve yatırımcı hızdan başka hiçbir şey sunamıyor. Yani adam böyle gelip ben due diligence yapacağım falan deyince girişimci şey diyor. Tamam o zaman due diligence yapmayan 10 tane daha adam var, ben onlardan alırım falan filan.
Tabii para eskiden o kadar ucuzdu ki şey diyordu ya, beni yavaşlatma lanet herif, hemen paranı ver ve yok ol ortalıktan. Olay buydu bir ara.
Ya şimdi bu adamlar çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ettiler. Bu arada SBF ve FTX... yani bu SBF de çok garip bir karakter bu arada. Böyle işte sürekli üstü yağlı pis böyle tişörtlerle.
SBF
böyle...
karakter. İnsan
karakter aynen. Aynen. Sam Bankman-Fried diye bir evet. Bankman bu arada adamın.
Bankman yani. Aynen. Ne güzel isim.
Yani adamın ismi zaten.
Ya yani şimdi ben Illuminati diye geyik yapıyoruz ama bak, çok yapma bir bu şey adam, değil mi bu ya?
Tam bu adam Illuminati bu arada. Tam bir Illuminati. Çünkü zaten annesi babası Stanford Law'dan böyle profesör falan tipler. Demokrat Parti'nin en böyle büyük destekçileri falan.
Sülale de boyu dolandırıcı herifler.
Aynen. Ya şimdi bir yerde böyle SBF bir yandan da şey destekliyor. Solana ekosistemi destekliyor. Solana'yı destekliyor falan filan. Bir yandan kendisi FTT coin diye bir şey yaptı. Tamam mı? Sürekli abudik gubidik böyle projeler, serum bilmem ne falan filan, sürekli böyle projeler falan çıkıyor bu arada FTX'in etrafından. Ama adam ya böyle televizyonun karşısında çıktığında, konuştuğunda tam şöyle bir intiba veren bir herif. Herif çok zeki, MIT fizik mezunu zaten. Böyle tam bir genius. Ve böyle hani bir yandan da misfit yani, böyle işte o pis tişörtüyle bilmem neyle falan filan geliyor böyle ama çok akıllı konuşuyor falan, herkesi böyle gözünü boyuyor falan belli, sürekli senatoda konuşmalar yapıyor falan, işte böyle şöyle olmalı böyle olmalı kripto, hatta şöyle bir konuşması var. 2008 kriz neden oldu? Çünkü işte böyle birbirinin içine grift geçmiş böyle yapılar vardı. Kimin ne kadar borçlu olduğu bilinmez yapılar vardı falan diyor. Bu arada kendi şirketinde öyle batırdı falan. İki hafta önce işte CoinDesk diye bütün bu kripto dünyasındaki haberleri falan filan döndüren, işte oranın Wall Street Journal gibi düşünün. Yani kriptonun Wall Street Journal gibi bir aslında şey var, online magazin tarzı bir yer var. Burası şöyle bir yazı yayınladı. Alameda Research'un balance sheet'i, bilançosu patlak. Tamam mı? Bilançoya bir bakıyorsun. Bilanço böyle şey. 13 milyar dolarlık bir bilançosu var. Bilançonun bir sürü borcu var. Varlık tarafında da her şey likit olmayan varlıklarda. Yani böyle ya da böyle at market value'su tam belli olmayan, yani ne denir? Piyasanın böyle çok derin olmadığı. Tamam mı? Yani mesela Sami Coin diye bir şey var, tamam mı? Yani sadece Barış, Tuna ve Samican almış. Değeri 10 bin dolar. Ama yani hani sat, gerçekten satmaya çalışsın hiçbir anlamı yok yani. Çünkü onun piyasası yok falan. Böyle şeylerden oluşuyor. Şimdi bu çıkınca bu haber, bu hafta sonu çıktı haber. CZ, Binance'ın sahibi, kurucusu olan adam. Tamam, bu arada unutmayın ki Binance FTX'in ilk yatırımcısıydı. Meğersem ileri roundlardan birisinde, yani ilk yatırımcısı, ileri roundlardan birisinde adam demiş ki ben çıkacağım. Ve bunun karşılığında FTX kendisi hisselerini satın almış Binance'ın. Ama Binance'ın hisselerini satın alırken şöyle bir trik yapmış. Yarısını para vermiş, yarısını da FTT token vermiş.
Bu yani arada CZ bence... bir değerli hale getirmiş. Bir değer
aynen, yani işte, Sami Coin gibi bir şey. Ya yani ben size ödeme yapacağım. Sami Coin monopoli parasıyla ödeme yapıyor.
Aynen, ama barış parası vereyim size. Yine olsun, bu barış parası 2 dolar eder falan diyorum. Siz daha
evet yapıyorsun. Aynen. Çünkü şöyle diyorsun mesela, ben her konuştuğumda işte insanlar bana komisyon ödeyecek. Onun karşılığı da ama ben barış coin'le yapacağım falan filan gibi, böyle garip bir ekonomisi olan i̇şte bir coin'im
çıkmayı
var.
Akıl etmişler de bunun yarısını monopoli parasıyla almaya ona akıl edememişler. Orada bir şey olmuş.
CZ şeyi görüyor burada. Diyor ki bilançoyu gördükten sonra. Burada diyor çok büyük bir risk var diyor. Biz pazartesi itibariyle FTT coin'imizi satacağız diyor. Şimdi bu arada... Şimdi
bu ne demek? Bunu bir şey yapmak lazım. Şimdi bu CZ bence benim okuduğum kadarıyla bayağı şey stratejik olarak doğru hareketler alan bir adam, tamam mı? Bunun evet. Gibi böyle şovmen bir herifi değil yani. Hani ben misfitim, harikayım falan filan diye takılmıyor. Daha ayakları yere basan. Çinli mi bu arada?
Çinli, evet.
Aynen, CZ Çinli zaten. Şimdi bu hareket ne demek? Ya sen bana barış coin verdin ya, ya da şu monopoli parası verdin ya. Hı. Ve bunun değerini 2 dolar diyorsun şu anda. Tamam, peki ben bunu yedim zamanda. Lanet olsun ki yedim, eyvallah. Ama şu anda damage gerçekleşmedi, oluşmadı da, realize olmadı. Ben bunu nasıl sıfırlarım? Ne yapsam da ben bu şeyden zarar görmem. Çünkü gerçekten aslında bunun değeri yok. Ben bunu satmaya çalışsam bir sıkıntıya gireceğim aslında. Ne yaparım? Ben bunu nasıl sıfırlarım diye düşünerek. Şimdi Sami Can'a bırakıyorum o kısmını tekrar. Abi, ama bu harekete girdi.
O yıkıcı bir şey ama ya. Ellerindeki bütün token'ı satmaya kalktıklarında, hele ki bangır bangır söyleyerek yaptıklarında zaten batırma işlemi yapıyorsun. Şirkete.
Şimdi zaten bilanço ya yani böyle inanılmaz house of cards, yani böyle gerçekten iskambil kartlarından oluşmuş bir ev var ortada. Çünkü FTX şunu yapmış, FTT basmış, ondan sonra elindeki FTT'leri böyle başka borçlar almak için teminat olarak da göstermiş. Tamam mı?
Mortgage böyle, krizine.
Evet aynen, kendi kendine mortgage krizi yaratmış salak herifler. Ve böyle orada da şey var, 22 dolar gibi bir fiyat var, tamam mı? FTT token'ın, FTT coin'in işte fiyatı 22'nin altına düştüğü anda bütün mekanizma çalışıyor ve bir anda likidasyonlar başlıyor. Yani 22'nin altına bu borçlar çağrılıyor bilmem ne falan.
Stop loss'lar var orada, çatır çatır.
Bu arada bu herifler o kadar salak ya, ben bundan şokum bu arada yani. Bunu, bütün bu olay yani geri zekalı olmaları lazım. Tamam mı? Ya yani mesela karşınızda bir rakip var, tamam mı? Adam mesela bu kadar para raise etmiş falan filan. 10 tane hamle yapıyor. 10 tanesi de yanlış hamle de değil. Olabilecek en gerizekalı hamle. Ben böyle şeyim yani bunu da yapmasınlar artık falan diyorum. Çünkü bu Alameda Research'un başındaki kadın, şöyle bir CEO var orada, işte böyle bir kadın, çok garip de bir tip, tam o da bir nerd bir tip böyle. Şey diye bir tweet atıyor. Ya işte böyle bir şey yok. Bilanço o yalan, eksik bir bilanço. CZ sen bunları kanma. İstiyorsan ben elindeki bütün FTT coin'i 22 dolardan alayım diye açık açık tweet atıyor. Şimdi ya şimdi birazcık kafası çalışan bir insan, demek ki 22 dolar orada bir, ya niye 22 dolar diyorsun, tamam mı?
Bu sayıyı
yani
niye bahsediyorsun?
Niye dile getiriyorsun falan. Ondan sonra tabii ki CZ satmaya başlıyor. Satmaya başlayınca bir anda 28 dolarlardan 6 dolara kadar düşüyor. Şimdi tabii bu arada bir şekilde işte, insanlar
güç savaşı. Yani evet. İki taraflı şey oluyor. Yani sen satarsan hiçbir şey olmaz. Bak gel sana 22'den alayım, umurumda değil. Şu anda 28 fiyat, ben 20'de kalırım, hiçbir şey de olmaz diyor diğer taraf. CZ de diyor ki bakın görün, ben bir satmaya başlayayım nasıl dünya dökülüyor. Siz biteceksiniz falan diyor. Tam güç savaşı yani. Bu böyle sanki şey gibi evet. Ya. Eski Rusya-Amerika Soğuk Savaşı'nın bir gölgesi gibi yani.
Bu arada hafta sonundan başlayan bu döngü içerisinde de FTX'ten 6 milyar dolar para çekiliyor. Tamam mı? Millet çünkü korkuyor. Ondan sonra bir yandan SBF hayatımda gördüğüm en kronik yalancı bir adam. Adam yalan üstüne yalan tweet atmaya başlıyor. Diyor ki kesinlikle bütün depozitler güvende, herkesin parasını geri verebiliriz, böyle bir şey yok, bize operasyon yapılıyor falan gibi şeyler söylüyor.
Klasik.
Tamam mı? Bunu söylüyor. 4 saat sonra bir anda şöyle bir tweet atıyor. Evet arkadaşlar, bir anlaşmaya vardık ve Binance SBF, FTX'i satın alıyor. Ulan ya 4 saat önce bütün işte depozitleriniz güvende falan filan diyordunuz. Ne oluyor falan? Ve CZ şey diye açıklama yapıyor. Şimdi benim asıl kafamın bittiği nokta burada oldu. Dedim ki bunlar gerçekten gerizekalı. Adam böyle bir açıklama yaptı. Evet, biz şirketi Binance'e satmaya karar verdik. Merak etmeyin, çok güzel olacak diye bir tweet atıyor. Yaklaşık 15 dakika sonra CZ bir tweet atıyor. Arkadaşlar biz letter of intent imzaladık. Yani siz şirketi satın alma işte
niyet mektubu.
Niyet mektubu imzaladık. Ama bu binding değil, yani bağlayıcı bir şey değil. Biz her an masadan kalkabiliriz. Abi ben böyle bir şey görmedim. Ben orada zaten kafayı yiyorum. Ya nasıl böyle bir şey olabilir? Çünkü bu, yani eğer birinin masadan kalkma hakkı varsa o zaman bunu halka söylemezsin yani. Açık açık tweet falan atmazsın yani. Böyle salakçı bir şey mi olur? Ya. Ondan sonra aynen CZ 4 saat sonra şöyle bir tweet atıyor. Durum sandığımızdan da kötüymüş.
Masadan
kalkıyoruz.
Bence şu olabilir Samcan. Bazı şirket evraklarının teferruatına erişmek için letter of indemnity gerekebilir. Yani sen işte aralarındaki tamam. Ticari durumu bilemiyorum tabii, şu teferruatı vardır da.
Letter of intent'i imzalarsın abi. Letter of intent'te yanında da bir tane non-disclosure agreement imzalarsın. İçinde de olur
aynen
zaten.
Öyle. Yani o adamların bütün bilançosu, gelir tablosu, neyse bütün muhasebe kayıtlarına erişmek için bunu imzalamak zorunda kalabilirsin.
Yani non-binding olduğu sürece işte, hiçbir sıkıntı yok.
Ama zaten öyledir. Non-binding başlanır o işe.
Non-binding yani. Başlar tabii. Non-binding başlamasıyla alakalı hiçbir problem yok. Ama şunu düşün. Karşıda batmak üzere olan bir firma var ya da batmak üzere olduğu konuşulan bir firma var. Hı-hı. Onu ben alacağım deyip sonra masadan çekilen birisi var. Bu durumu daha da kötüleştiren bir şey zaten.
Bence
İyice böyle.
Bir şey diyeyim mi? Tepe ben, takmak ediyor. Şöyle olabilir hikaye. Tabi buraları çok iyi bilmiyoruz. Binance ile bu adamların arasında geçen kavga, gürültü, tartışma nedir onu çok çok bilmiyoruz. Belki Binance elindeki o FTT'leri, FTT coin'leri kurtarabilir miyim ben, ne durumdayım diye adamlara fake'den bir anlaşma yapmıştır. Çocuk da gaza gelip bunu ilan etmiştir. Çünkü her an batabilecek konumdaymışlar
yok
zaten.
Yok ya, kadın 22 alacağım dedi ya zaten. Orada bitti o iş. Ya adam işte realize bak, etti.
Kadınla çocuk arasındaki durumu da bilmiyoruz. Herkes birbirine
orada
girmiş olabilir.
Sevgililer bu arada.
Ya, aynen. Bir gıcığına yapmış da olabilir. Yani oraları çok bilmiyor. Çocuk bunlar ya. Baktığında çocuk yani bunlar.
Aynen, gerçekten.
Çocuk bunlar. Çocuklara sen çocuklar. Onlarca milyar dolar emanet etmişsin. Yani zaten öyle yatırımcıların beynine tüküreyim yani. Hakikaten çok aptalca bir şey.
Bunlar yani, en yukarıdaki yatırımcılar bu arada. Yani o yüzden şey gibi düşmek lazım. Hani ya bu adamları kim oy veriyor falan diye bir muhabbet vardır ya. Hı. Abi biz hepimiz, daha iyisi yok zaten. En iyi insanlarımız bu insanlara
ve bak,
oy veriyor. O yüzden o kafa ya. Bu, hani daha iyisi yok bu adamlarda.
Şu anda konuştuğumuz hikaye yatırımcıları, bak hissedarlardan bahsediyoruz. İçeride parası bulunanları konuşmuyoruz bile şu anda.
Aynen.
Ya daha onların aynen. Mağduriyetini şimdi, gündeme almadık yani.
Aynen. Şey, yani yatırımcı risk sermayesi fonu, tamam mı? Zaten adam bir şekilde bu paranın sıfıra gitme ihtimalinde olduğunu
tabii
biliyor.
Tabii o kendini bağlıyor ama bir yerde
asıl,
de.
Asıl en kötüsü içeride depozito olan ve gerçekten bu arada bunu dinleyen ve parasını kaybetmiş olan herkese de çok, yani geçmiş olsun diyorum.
Evet, evet.
Çok kötü bir durum. Tabii. Öyle, çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Exchange dediğiniz, yani borsa dediğiniz şeylerde custodian bir ilişki vardır. Yani onlar sizin paranızı sizin adınıza tutarlar. Banka değildir. Şimdi bankaya para koyduğunuz zaman banka lisanslı bir finansal institü olarak zaten fractional reserve ile çalışır. Yani der ki evet, ben senin 100 dolarını alacağım, 99'unu başkalarına kredi vereceğim ya da başka, yani belli risk sınırları içerisindeki yatırımları koyacağım der. Tamam mı? Yani bankayla ilişkin zaten bu senin. Ama sen bir borsaya para koyduğun zaman borsayla böyle bir ilişki yok.
Evet.
Şimdi devam ediyorum. Hikaye bu arada daha neler neler.
Daha yeni aldı. Arada, başladı, gaz aldı şu an.
Bu arada Binance'le aralarında da şöyle bir ilişki varmış. Sonradan açığa çıkıyor bu. Zamanında bunlar hedge fund ve işte böyle bir Alameda Research üzerinden de bir şeyler yapıyorlar ya. Forward işlemler açıldığı zaman Binance'te Alameda Research buna saldırmış. Yani finansal bir operasyon yapmaya çalışmış. Oradan kar elde etmeye çalışmış. Binance CZ de o günden beri zaten bunlara tiltmiş. Yani arkada da böyle bir hikaye var. Okay. Sonra her neyse bir şekilde CZ masadan kalkıyor. Masadan kalkınca iyice olay kopuyor. Zaten FTT token ondan 2 dolara falan düşüyor oradan. Tamamen sıfıra dönüyor falan. Adam ondan sonra diyor ki Chapter 11 biz iflas açıkladık. Ya böyle bu arada şey diyor adam FTX
orada US'de ofiste, The Office diye bir dizi var ya orada Michael Scott bir yerde gelip öyle I declare bankruptcy diye bağırıyordu ya, hatırlıyor musun?
Evet, tam, aynen tam olarak öyle tam olarak o ya, inanılmaz ya. Yani adam tamam Chapter 11'ı açıkladık diyor.
Bu arada ondan sonra Samcan böyle, sen lafını unutma da bu Chapter 11'ı ilan eden bu SPF mi yoksa oraya atanan bir tane CEO vardı?
Bu... Hayır onu ondan sonra atıyorlar.
Chapter 11'ı o mu ilan ediyordu? Tam hatırlayamadım orayı da.
Hayır Chapter 11'dan ilan ediyorum diyorsun. Belli bir boyun üzerindeysen tamam mı? Yani böyle varlıklarının boyutu falan filan bir şeyin üzerindeyse zaten öyle birini atamak zorundasın. Tamam mı? Ve işte eski
iflasın yasal durumunu değerlendirmek için belki devlet mi atıyor onu? Yani birilerinin herhalde incelemeye alması gerekiyor orayı.
Şöyle oluyor. Zaten şirket limboda kalıyor, yönetimi falan filan. Tamamen o şeyin üzerine geçiyor. Mahkeme üzerinden aslında.
Tamam. İşte yasal bir atama yapılıyor oraya. Aynen. O SPF'in şey işte, kendi
ataması. CEO'su diyorlar
bu. Kayyum atıyorlar.
Kayyum atama gibi bir şey.
Evet,
ama
Türkiye'deki
yani
ona benziyor. Doğru.
İflas sürecinde atanan bir yönetici gibi düşünün. Bu arada atanan yönetici de Enron.
Enron'u toparlayan adam.
Enron'u toparlayan adam. John Enron Ray. Bu arada tabii dinleyenler yaşça genç olanlar olduğu için bilmiyordur. Yani 2000'li yıllarda Enron krizi bütün dünyayı batırıyordu zamanda.
Arthur Andersen'i batırdı işte.
Arthur Andersen diye mesela çok büyük bir denetim ve danışmanlık firması vardı. Overnight bir gecede battı mesela onlar falan. Dünyanın en büyük finansal ve işte corporate skandallarından biridir. Adam mektup yazdı diye creditorlara. İşte ben şunları yaptım. Enron'u bile görmüş bir adam olarak şunu diyebilirim ki hayatımda böyle rezillik görmedim.
Aynen öyle bir şey ya. Yazmış.
Yani inanılmaz, mektubu okurken oluyorsun yani nasıl ya falan. Sürekli altta böyle notlar var böyle. Notlarda diyor bundan emin değiliz yani. Sözel aldık ya, bu bilgiyi falan diyor falan.
İngilizcesini söyleyip Türkçesini de çevirelim. Diyor ki Amerikan İflas Dairesi'ne, mahkemesine yaptığı açıklama. Delaware eyaletinin mahkemesine. In his 40 years of legal and restructuring experience, he had never seen such a complete failure of corporate controls and such a complete absence of trustworthy financial information as occurred here. İnanılmaz bir şey ya. Bak adam diyor ki 40 yıllık yasal ve böyle restructuring experience yapılandırma tecrübesi içerisinde hiç bu kadar top baştan aşağı batak bitmiş bir şey görmedim falan filan diyor ya. Hiçbir güvenilirliği olmayan finansal belgeler var ortada diyor. Muhtemelen de bir sürü hırsızlık var. Daha hala herhalde araştırılıyor bunlar.
Hala araştırılıyor. Ne olduğu belli değil. Yani ne kadar paranın ortadan gittiği de belli değil. Top 10 creditor'a 3.1 milyar dolar borçları var. Likit varlıklar likit değil. Yani hiçbir şey yok. Her yere parayı saçmışlar. FTX zaten, yani şimdi ben şunu anlamadım. Çok saçma şeyler var. Sequoia Capital bunların yatırımcısı. Sequoia bunlara 230 milyon dolar para koymuş. Peki SPF yani FTX'in sahibi nereye yatırım yapmış? O da Sequoia'nın fonuna yatırım yapmış 500 milyon dolar.
Tam dolandırıcılık.
Yani tam bir dolandırıcılık var ortada. İnanılmaz bir şey ya. Ve böyle herkes komplisit ya.
Ya gerçekten günün sonunda belki hiç böyle görmeyeceğiz ama 10 tane adam birbirinin cebinden, yani vatandaşın cebinden hortum yapıp kendi kasalarına koymuş olabilir bütün parayı. Böyle bir şey olur mu ya?
Gerçekten inanılmaz bir şey.
Orada bu Amerikan için bir test olacak. Eğer burada yeteri kadar derine inmezlerse bayağı büyük bir güven kaybı yaşanacak ve böyle gibi yani çok temelden sarsılacak o şey.
Abi yaşandı çünkü
zaten. Amerika'yı ayakta tutan şey bu.
Hayır. Kripto piyasasını mahvetti zaten. Bütün güven yok oldu.
Onun dışında Amerika'nın içinde para bulunduran herkese bile bu. Bir soru işler. Ulan yani, bir şey olursa nereye kadar acaba bu dava gidebilir?
Şöyle söyleyeyim. Bu adamlar Yani bütün bu olaylar oldu falan. Bir sürü şey çıktı açığa. Mesela atıyorum bunlar böyle sürekli garip amfetaminler kullanıyorlarmış şirketçe. SPF şirkete yeni gelmiş. Herkese zorla amfetamin kullandırtıyormuş. Al bak işte sen de falan.
Kalt ya, böyle yani, tam
cemaat. Evet aynen yani tam cemaatler yani inanılmaz bir şey. Ondan sonra hepsi sevgiliymiş bu üst yönetimin falan filan. Böyle garip grup şeyleri var adamların. Ama bütün bunu rezaletler açığa çıktı. Millet deli gibi para kaybetti. Adam sürekli yalan. Ayak üstünde 10 senede bir yalan söylüyor. Aynen inanılmaz bir şey adam. Ve New York Times'da, Wall Street Journal'da falan adamla alakalı kötü bir tane bile yazı çıkmadı.
Demek ki
niye?
Uzanıyor.
Nasıl para evet, verdiler sonra?
O nerelere uzanıyor? Aynen nasıl paralar verildiyse. Çünkü zaten adam Demokrat Parti'ye de 50 milyon dolar bağışta bulundu.
Evet.
Tamam yani adam hakkında hiç kimse ki adamın text mesajları geldi ya şey diye. İşte bunların hepsi bir rol müydü SPF falan diye sonra. Tabii ki roldü ya. İnsanlar böyle şeyler görmek istediği için ben böyle davrandım falan filan diyor adam. Tam bir Psycho diye bir film vardı ya. Oradaki psikopat herif yani. Gerçekten ben böyle okudukça falan şey diyorum. Yani bu adamın normal olma ihtimali yok yani. Psikopat yani. Seri katil falan da çıkar aynen, yani.
Bu dönemin yetiştirdiği bir sosyopat ya bu adam.
Sosyopat aynen. Tam bir sosyopat ya. Böyle bir şey olamaz yani.
Bir şey diyeyim. Bunun annesi babası dedi, nereliydi? Stanford mıydı hukuk?
Stanford hukukta ya profesör.
Bir şey diyeyim mi? Buna çok güzel akıl verip bunu bütün yasal şeylerden korumuş bir şey de çıkabilir işin içinden.
Tabii zaten bunun babası en büyük vergi kaçındırma avukatlarından biriymiş. FTX'in corporate structure'ını gösteren bir şey var. Ulan şirket 2018 yılında kurulmuş. Nasıl o kadar kompleks bir şey olabilir yani? 4 yıllık şirketsin.
Sahte.
Örümcek ağı gibi bir şey kurmuşlar
sahte,
yani.
Sahte. Kafa karıştırmak için evrak yapmışlar.
Ama işte büyük olsun orada bayağı bir legal şey vardır. Net vardır. Hepsi bir yerlerde böyle safe.
Tabii canım. Tabii canım. Yani
hiç
bak
orada riski almamıştır oğlum.
İşte gelelim ben illuminatik yorum yapayım o zaman madem bu kadar şey yaptık. Bak bu çocuğa bir şey olmayacak günün sonunda. Olan bütün yatırımcıların parasına olacak. Yani bu keri silkeleme dedikleri hikayenin bir büyük versiyonu bu belki de. Yani bizim neydi o inek bank neydi bizim bir tane vardı çiftlik bank. Çiftlik bank hikayesine benziyor. Yatırımcıdan parayı alıyorsun tokatlayıp kayboluyorsun ortadan. Tokatlayıp kayboluyorsun. Kripto borsasını
bağlamıyordu da bu tokatlamak zorunda kaldı ya. Daha da tokatlayacaktı. Daha büyüğe gidiyordu yani.
Evet ya millet şey diyor CZ suçlu. İşte falan ulan CZ nasıl suçlu olabilir abi? Adam zaten milleti 10 adam, milyar dolar para çalmış.
100 milyar tokatlayacağı yerde 10 milyarla kaldı.
Aynen öyle.
Tüh.
Bak bütün bu hikaye kaç senelik ya? 2018 mi dedin Samcan kuruluşu?
2018'in sonunda kuruldu.
4 sene bile değil yani. 4 sene diyelim hadi. Ya 4 sene içerisinde bir şirketi bu değere çıkarıp batırıyorsan ve bunu bu yatırımcıların gözünün önünde yapıyorsan ben bunun altında başka pislik arıyorum şimdi. Diyorum ki ya Amerikan hükümeti, devleti veya kripto neye aykırı çıkarılmış bir şey daha? Bu blockchain sistemi neye aykırı? Kontrol altında olmasına bir şeydi değil mi? Tepkiydi yani. Para sisteminin, insanların haklarının kontrol altında olmasına aykırı olmak için, bir anarşi yaratmak için ortaya konmuş bir argüman, felsefe. Blockchain. Merkezi yol neydi? Dağıtık defteri kebir sistemi. Unutmuşuz bak tekrar söyle.
FDK'ya girsin ya.
Ben bir yerlerde gördüm o ifadeler geçiyor. İnternette de okudum. Şimdi bu adamlar batsın da görünsün bakalım. Bu kadar kontrolsüz bir sistemin kontrole ihtiyacı var mı yok mu? Argümanı için bence oldu bu iş. Bak ben de bu conspiracy teoriyi atayım ortaya. Çok da mantıklı geliyor bana. Bütün blockchain sistemini kontrol altına almak da mümkün biliyorsunuz. Merkezi olmayıp ama sınırlarını, kurallarını kendisi devlet koyabiliyor. Finansal enstitüler koyabiliyor. Sonunda yine dijital para ortadaki şey. Buna ya, baksana şimdi insanların kripto borsalarında ne kadar güvensiz hissettiğini düşünsene. Şu an herkes hold noktasına geldi. Dur, bekle. Şu anda hiçbir şey kımıldamıyor. Yaprak kımıldamıyor şu an piyasada. Ne olacağını bilmiyorlar. Şu anda bir grup insan paramızı komple çıkaralım diye de bas bas bağırıyor şeyde. Nedir o? Bloglarda falan. Yani kripto borsalarından çıkalım komple diye. O kadar güven zedelendi şu olayla.
Ya işte valla ne olacağını ben de tam olarak bilmiyorum. Çünkü ben de bu arada SBF'in sonunda bir şekilde ya böyle şey falan yaparlar. kripto kontrol borsası falan diye bir şey kurarlar. Kesin onu da genel müdürü falan yaparlar. Öyle bir şey gidecek yani dünya. Çünkü ben tamamen böyle şok içerisinde izliyorum şeyi. Ulan adam hakkında hiç kimse kötü bir şey söyleyemiyor. İşte ya adamı mesela Sequoia Capital'ın web sayfasında neden SBF'e ve FTX'e yatırım yaptıklarını anlatan bir kısım vardı. Adam Sequoia'nın yatırım toplantısı sırasında yandan LOL oynuyormuş. Çok tamam mı? Ve bunu Sequoia çok iyi bir şeymiş gibi web sitesine yazmış. Lan ya böyle bir şey olabilir mi ya?
Kendine güveniyor falan.
Evet yani evet bayıldık bu girişimciye. Mükemmel girişimci. Ha çok iyi mükemmel girişimci. Adam bu arada aynısını şeyde de yaptı. Paralarınız güvende merak etmeyin depositler yerinde falan diyor. Ondan sonra şirket battı falan filan diye açıklama yapıyor ama bir yandan da arkadan LOL oynuyor herif yine. Tam bir diyorum ya sosyopat yani kafayı yemiş.
Yani yeni nesil sosyopat işte bu çok şey.
Bütün bununla beraber Amerika'nın şu anda kriptoya karşı nasıl bir duruş sergileyeceği tam belli değil. Şu anda inanılmaz bir şey var orada. Ama ilginç bir şekilde bu SPF, FTX olayına tam odaklanacaklarına başka bir şeye odaklanmaya başladılar. O da nedir? Elon Musk ve Twitter.
Twitter.
Hani inanılmaz. Yani bu Amerikalıların Trump'tan korktuğu kadar başka hiçbir şeyden korkmuyorlar bence. Rusya'dan ve nükleer bombadan bile bu kadar korkmuyorlar.
Trump'ı
yani.
Açtı Twitter adam tekrar.
Trump gelecek falan filan diye kafayı yedi demokratlar. Delirmiş durumdalar. Ne yapacaklarını şaşırdılar yani.
Ya bir şey
demokratlar
değil mi?
Demokratlar var ya çok değişik bir konuma geldiler. Son böyle ne derler 10 yıl diyelim. Böyle 8 yıl falan neyse. Ya bu kadar ne derler bunu bir çok güzel tanımlamak istiyorum. Yani çok zor bence bir yerlere dokundurmadan bunu tanımlamak. Böyle aşırı sıkıntısı olan, bir türlü bunu alt edemeyen, her şeyden nem kapan, bir rahatlayamayan bir gruba dönüştü ya bu. Ki ben aslen kendimi demokratlara daha yakın hisseden bir insan olarak söylüyorum bunu.
Aynen ben genel tamamen şey, safımı değiştirdim adamlar yüzünden. Nefret ettim adamlardan.
İnanılmaz ya.
Çünkü dertleri demokratlık falan değil. Onların dertleri bu değil. Ya Amerika geçen, abi Amerika parayla dönen bir makine gibi ya. Böyle düşünmek lazım orayı.
Geçen Ozan'la konuşuyorduk. Ozan şey dedi yani en azından dedi Republican'lar dedi iğrençler ve iğrenç olduklarını biliyorlar ve öyle evet, öyle de abi. Söylüyorlar. Demokratlar tam bir kuzu postunda kurt. Ya yani böyle ay size çok iyilik doğru, yapacağız ama doğru, milyar abi. Dolarlarınızı çalalım. Bizim çocuklara da bir şey olmasın falan.
Aynen. Abi işte yarabbim. Adamlar bak Trump'ın bak şimdi mesela durumu değerlendiren ama. Trump bir Amerikan başkanı. Adamı sosyal medyadan sildiler ya. Yok oldu herif. Hiçbir yerde çıkarmıyorlar. Televizyona çıkamıyor. Sosyal medyada bir şey yazamıyor. Hiçbir yerde yok. Bu adam bir önceki Amerikan başkanı. Nasıl bir saçma sapan kontrol mekanizması bu ya? Bu adamın ya ki freedom of speech diyoruz ya. Konuşma özgürlüğünün en zirve olduğu Amerika değil mi yani güya bildiğimiz o. Abi herifi nasıl kısıtladılar ve kimse bir şey demiyor yani. Niye kısıtlandı? Elon Musk aldı. Bu saçma sapan adam da olsa adama konuşma hakkını verdi. Aldı tekrar açtı hesabını. Gördünüz mü o tweetini Elon Musk'ın?
Tabii tabii.
Koyduğu resmi gördünüz mü?
1 milyon kişi falan görmüş.
Buyur Trump. Hadi buyur. Resmi görmeyenler bir baksın Elon Musk'ın tweetlerinde.
Evet ya adam.
Yo, doğru. Ama en azından bunu yapabiliyor yani. Bu da bir şeydir. Hani polisler basmıyor Twitter'ın ofisini falan. Hani o da bir...
Neyse hikayeyi sondan girdik ama baştan istersen yürü.
Evet şimdi bir de şey konuşalım. Ben çok konuştum. Sıra sizde bir de Twitter olayını konuşalım. Ne düşünüyorsunuz?
Bu arada yani Twitter'ı bu adam satın aldı. Evet şimdi bu eski haber ya o yüzden çok üstüne durmadan hızlıca ilerleyeceğim. Bu konuyla bağlantılı olacak şekilde. Şu anda Tuna artı 18 bir resim gösteriyor bize arkadaşlar.
Elon Musk'ın tweetindeki fotoğrafı.
Siz de Elon Musk'ın Twitter'ına girerseniz görebilirsiniz. Artı 18 şeylere meraklıysanız. Ama yani şey, çok da ilginç değil. Şimdi ne diyecektim? Ha, bu adam burayı aldı. İşte şimdi orayla ilgili ayrı konuşalım. Bir de bir önceki konuyla ilgili bağlantısından bahsedeyim. Şimdi bir taraftan boğulurken bir taraftan Twitter satın alındığı için adam ilgiyi üstüne çekmeye çalışıyor ve şey diyor yani ya ben burada Twitter alıyorum dünya nereye bakıyor ya falan hani burada bu oluyor siz hala FTX peşindesiniz dünya değişiyor burada falan diyerek bir tweet atmıştı o zamanda. O da ilginin peşinde olduğunu öyle göstermişti. Her neyse bu adam dediğim Elon Musk Twitter'ı satın aldı çeşitli oyunlarla Kaç ne kadar 2 aylık falan bir süreç oldu.
Abi alacağım, ne oyunu mecbur yaptım. Kaldı almaya 44 milyar dolara. Batırdı.
Almayacağım.
Kendini batırdı.
Almasam daha iyi. Almayayım mı? Alsam. Ha, almak zorunda kalmışım. Aldım neyse hadi falan. Bu şekilde aldı. Ve sonra benim ilgimi çeken taraf şöyle ilerledi aslında. Alır almaz tweetleriyle sanki bizi şirketin işleyişine dahil edecek şekilde şunu mu yapayım? 8 dolara blue tick veriyorum. Nasıl, iyi mi? Herkes böyle hayır, kötü, iyi falan. Neyse hadi verdim, boşver, geçin. Çok iyi execution değil mi? Çok hızlıyız falan diyerek bir anda engagement, yani ne kadar etkileşimi o kadar arttırdı ki Twitter'da. Yani herkes evet. Twitter ben yönetiyorum ya. Evet demiştim zaten ben. Hangi konuşmaya başladı. İnsanlara da ihtiyaç tam buydu. Ya gerçekten bu adamı her ne kadar hala inanılmaz tasvip etmesem de bu adamın insan beynine yaptığı manipülasyonu takdir ediyorum. Bu az görülmüş bir şey yani. Bu şey gibi yani. Master Yoda yani. Önünde saygıyla eğiliyorum gerçekten. Bu çok üst bir seviye. Ve bunu abi, böyle çocuk oyuncağı oynarmış gibi yapıyor. Ve hepimiz de bunun peşine düşüyoruz ya. İnanılmaz bir şey bu. İnanılmaz gerçekten.
Adam bir şey diyeceğim. Bakın adam Twitter'ı bir yere getirebilecek tek insan. Yani gerçekten Twitter gibi atıl kalmış çok değerli bir şirketi. Yani intrinsic, içinde değeri olan bir şey yani Twitter. Olması evet. Gereken derdi değildi. Ancak Elon Musk gibi manyak şey yapabilir. Zaten adam en başa geçtiğinden beri bunu gösterdi yani. Adam power user ürünü yani.
Tabii ki. Yani evet. Bir de bak orada ne var biliyor musun? Bak eski yani Twitter'ın bugüne kadar satılmadan önceki haline gelene kadar ki sürecine bir bakın. Genel olarak ne görüyorsunuz? Ya bu ürün çok böyle ciddi işlerin ortasında kalan, insanların ciddi ciddi konuştuğu, tartıştığı, hararetlendiği, büyük konuların konuşulduğu, politikanın konuşulduğu bir yere dönüştü, tamam mı? Yani kavga ve bullshit'in nispeten diğer taraf, ya kavganın olduğu ama bullshit'in nispeten diğer taraflara göre az olduğu. Bullshit derken yalan haber, fake haberden falan bahsetmiyorum. İnsanların magazin yapmasından bahsediyorum. Yani daha böyle işe yaramaz içeriklerin olmasından bahsediyorum. Daha az olduğu bir yere dönüştü. Ve bu sebeple de kurucular, içerideki böyle görevliler kendilerini şey hissettiler böyle biz ulvi bir şey yapıyoruz ve bunu doğru yapmalıyız. Bunu dünyanın iyiliği için kullanmalıyız deyip o kapitalist düzende Twitter'ın değerini baskıladılar. Yani biz bak Facebook var, Google var, biz de biz varız ama biz de şeyiz hani daha konservatifiz falan diyerek doğru işler yapalım falan. Sonra tabii ki bu adam fırsatı görerek Elon Musk buraya geldi ve dedi ki ya ne yapıyorsunuz ya boş ver. Şey blue tick mi? Verin geçsin 8 dolara zaten bizim paraya ihtiyacımız var dedi. Yani adamların bu kadar yılda kurduğu bu dengeyi bir günde yıktı herif. Ondan sonra kaç tane piyasada şey halka açık şirketin değeri fake tweetler yüzünden düştü. Onları gördünüz mü?
Evet.
Onu hatırlamıyorum.
Elilili falan düştü.
Yani bak
inanılmaz bir ya, şey. Kaç bak, milyar dolar ya?
Az önceki heriflere çocuk diyoruz. Bu herif çocuk da değil. Bu da aynı hıyarlıkları yapıyor. Yani bu ne o milletin ayarları mı bozuldu bu dünyadaki vatandaşlara bir şey olmuş yani.
Bu adam bence şey yapmıyor bu arada. Sen daha Elon Musk'ın şey açısından fail'ını görmedin. Biz yıllardır o adama karşı böyle negatif konuşuyoruz ve şey gibi oluyor ya hani fare daha küstürmüş kafası oluyor. Evet. Biz ona küstüz falan. Kötü de konuşuyoruz falan. Ama biz şeyi hissediyoruz sonuçta işlerin içinde olan bir insan. Ya bir şey var arkadaşlar. Yani bir ilginçlik var. Evet uzaya gidiyor. Evet araba ilginç falan. Ama biz bir şey hissediyoruz. Şimdi hala bile şu anda realize olmamış bir fail var ya ortada. Realize olmamış. Şimdi bu adam ne anlama geliyor? Ne yapsa başarılı. Adam inanılmaz pioneer bunu yapıyor. Biz de bazen takdir ediyoruz. Bak uzaya şunu yapıyor. Marketingi çok iyi. Vizyon falan. Ama bir weirdlik var ortalıkta. Biz hala da o şeyi realize edildiğini görmedik fail. Ama hissediyoruz. Bir yerde bir şeyler çıkacak. Ama sen mesela Tuna direkt şey konumuna koyuyorsun şimdi bu FTX'teki adamın durumuna koyuyorsun. O kadar da değil bence. Bu dengesini yani, kurabiliyor. Adam tecrübeli
bence yani. Bence mesela mühendislerle alakalı yani şirketten bir sürü insanı gönderdi biliyorsunuz. Bence çok doğru bir hareket yaptı. Bence şöyle söyleyeyim. Şu anda Twitter 1500-1000 çalışana falan filan bile düşse hiçbir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü zaten Twitter halka arz olduğunda 1000 çalışanı varmış. Adam şirketi satın aldı. Kontraktörlerle beraber 12.500 tane çalışanı var. Aktif kullanıcı sayısı sadece %50 artmış aynı dönemde. Ulan 12x niye adam aldınız bu kadar?
Muhtemelen kontrol mekanizmaları için aldılar işte.
Yok abi yok saçmalık ben söyleyeyim. Amerika'da şöyle bir şey vardı. Son 10-15 yılda böyle inanılmaz bir mühendis talent'ı için savaş oldu. Tamam yani sürekli bir şekilde böyle bunları almaya çalıştılar falan. Ve yani aynı işi yapan 10 tane adam var ama hepsi böyle rölantide çalışıyor.
Ya, Çinli gibi yani.
O overemployed, overemployed diye bir konsept var, duydunuz mu?
Evet.
Mesela adam şey yazıyor. Evet. Diyor ki ben hem Microsoft'ta çalışıyorum hem Twitter'da çalışıyorum. İkisinden de full time maaş alıyorum. Problem olur mu? Niye? Çünkü yani, abi alıyorlar bir sürü mühendis. Adam haftada 10 saat çalışıyor. Adam da ondan gidip böyle 2-3 şirkette birden çalışıyor. Amerika'da böyle merkezi SGK falan gibi bir şey olmadığı için yapabiliyorsun böyle şeyler çaktırmadan.
Evet, özel sigorta tamam. Yaptırdığın için her şeyi.
Aynen özel her şey özel falan. Sigorta falan filan yaptırdığından dolayı yakalanmıyor böyle şeyler.
Çok güzel açıklanıyor. Sistem çok ilerleyince buralara geliyorsun işte.
Ve
oluyor yani.
Elon Musk şunu gösterecek. Karlı bir şekilde Twitter'ı yani az mühendise ben run edebilirim. Bunu gösterecek. Bunu gösterdiği zaman mühendisler nasıl korktu? Batacak Twitter, aman Allah'ım. Çünkü ya bir anda ya onlara ihtiyaç olmama ihtimali doğdu bir anda.
Onların lüks ama, hayatı yok.
Evet, ya, aynen.
Ama adamın yani çalışanlara davranış veya karar alma şekilleri çok çirkin. Yani en hafif tabirle çirkin ve büyük bir antipati topladı. Ya düşünsene kovulan bir adam şey diyor. E-mailimde böyle bir şey gördüm diyor. Congratulations, you're fired falan. Yani böyle bir de kahkaha atan Elon Musk fotoğrafı. Ya çirkin yani. Böyle bir şey niye yaparsın ki? Abi, ve çalışanıyla anda Twitter'da yazışıyor, atışıyor. Ondan sonra herifi kovduruyor. Kovuyor yani. Hadi kovdum
bunu yapmasın ben çok mantıklı bir neden olduğunu düşünüyorum. Bence çünkü çalışanların onu sabote edeceğini düşünüyor. Ve gerçekten bunu da haklı olduğunu
hay
düşünüyor.
Hay ama bunu yine kov. Bak yine kov ama halkın önünde yaptığında kötü adam haline geliyorsun, anladın mı? Abi, rasyonel adam bir cevabı olabilir yaptığının da.
Ama bak şöyle düşün, film gibi düşün. Kötü yani böyle hero olmayan bir adamın hero'ya dönüşünü düşün. Joker'i izlediniz mi? Bir önceki Joker'i. Orada evet. O adamın Joker'e dönüşünü izledin. Yani adamın bir kahramanlıkla alakası yok, sadece başına olaylar geliyor ve o oluyor. Şimdi Elon Musk şunu yapıyor. Bunu bilerek yapıyor tabii ki. Benim başıma bir şeyler geliyor ve ben ona tepki veriyorum ve ben insanım. Ve o yüzden de bunlar oluyor. Ama en sonunda da başarıyorum. Yani ben insanım, hata yaparım gösteriyor. Adam hata yapmıyor ya. Her şeyi bilerek yapıyor.
Abi bu bilmiyorum. Yani şey Twitter'ı alması bence finansal olarak bir hata bence. Başka bir sebeple almıştır diye düşünüyorum. Politik bir ajanda vardır veya bir şekilde talimatlıdır belki. Onu bir yana koydum ama bu yaptığı uygulamanın bu dediğinle çok uyuştuğunu düşünmüyorum abi. Yani adamı kovarken çirkin davranman, ona pislik gibi davranman sana ne kazandıracak ki yani? Hangi PR'ına, nereye yardımcı olsun yani?
Şöyle bile olabilir. Yani orada iki tip engineer olduğunu düşün, mühendis. Hı hı. O mühendis içeride sevilmeyen, işini güzel yapmayan, kaytaran bir adamsa ona özellikle kötü davranılması diğer mühendislerin aşırı hoşuna gider. Bunu bilmiyoruz biz. Bize ne geliyor biliyor musun? Biz böyle dışarıdan komünist bakıyoruz. İşçiye kötü davrandı, kötü patron, lanet, ölsün. Bize yok, öyle geliyor.
Bak işte işin sonunda ama ona geliyor. Şey algı neyse o. Gerçek odur.
Tamam da adam bizim algımızı önemsemiyor ki. İçeriği toparlıyor ya. Şöyle düşün bak. Düşmanı oluştur. İçeriği toparla. Biz şeyiz ya bak. O adam Amerika. Düşmanı Rusya, tamam mı? Biz de Zimbabwe'yiz. Biz şu anda literally biz Zimbabwe'yiz ya. O adam bizi düşünür mü ya? Tabii ki düşünmeyecek. Hiç de umurunda da değil. Adam Twitter'ı toparlayacak. Cebine milyarını koyacak. Ondan sonra diyor ki Tuna ne yapıyorsun? Sen benimle ilgi düşünmüyordun ya. Tüh çok üzüldüm. Eyvallah.
Yani bırak Zimbabwe. Zimbabwe'deki çöl, bir topraktaki karınca falanız yani. O derece anlamsızız herif için.
O yüzden gerçekten adamın umurunda değil. Adam gerçekten önemli şeylere odaklanıyor ve doğru yapıyor. Orada Twitter'la ilgili başka bir tarafa daha geleceğim. Şimdi Twitter'ın bu eski yapısı yüzünden reklam tarafı, yani esas para kazanması gereken olan taraf aşırı kötüydü. Yani öyle bir ürün için o kadar kötüydü ki biz böyle para harcamak istiyoruz, harcayamıyoruz, bilmem ne yapmak istiyoruz, yapamıyoruz. Yani en kötü, benim hayatımda gördüğüm en kötü platform. Bak TikTok'lar, Snapchat'lar falan geldi. O tarafların hepsini detaylı bildiğim için rahatlıkla söylüyorum. Hepsi kat kat daha iyi. Yani Snapchat geliyor, Facebook'tan iyi. TikTok geliyor, hepsinden daha iyi. Yani geldikçe üstüne ekleyerek geldi bu adamlar. Twitter hiç alakası olmadı. Hiç bu zaman alakası olmadı bu tarafla ilgili. Sen Twitter olarak nereden para kazanacaksın? Buradan para kazanamıyorsan. Ve onun etkisiyle beraber burada aşırı büyük şeylerin değişeceğini de düşünüyorum. Ben bile mesela sırf her şeyi geçiyorum. Reklam veren olarak bile daha heyecanlıyım Twitter'dan. Evet ya sonunda bizim de kullanabileceğimiz bir kanala dönüşüyor galiba diye. Abi
44 yani. Milyar doları gömmüşsün. Çıkaracaksın bu parayı yani. O çıkarmak için her şeyi yaparsın. Yani
sonuçta 1,5 trilyon dolar olmadı mı Facebook'un değeri? Yani demek ki aslında bir sosyal medya şeyini 1,5 trilyon dolara kadar taşıyabiliyorsun. Adamın çok büyük bir, yani baktığında 30x falan şey var.
Koridor, koridor var diyorsun.
Koridor var.
Elon Musk'ın tam istediği segmente oturdu şu anda Twitter. Mesela bak Instagram şey kaldı, magazin kaldı. Ve onu Facebook çok iyi sömürüyor şu anda. Yani Facebook'un esas para yapma makinesi. Facebook üzerine WhatsApp'tan devam edecek ondan sonra Instagram yavaş yavaş aşağı gidince. İşte Google zaten sosyal oyunda yok. Bu tarafta ciddi bir şey ve gerçekten insanların zaman geçirirken beyinlerini verdiği ne var? Twitter var. Yani Twitter'la Instagram şu anda iki uç noktayı temsil ediyorlar. Yani Twitter'da aynı adam, Twitter'da çok farklı bir adam gibi davranıyor. Instagram'da evet, bambaşka bir adam gibi
evet,
davranıyor.
Evet. Kullanım anlamı, kullanım amaçları açısından hepsi bir köşeye geçti yani. Hepsi birbirinden bağımsızlaştı. Böyle çok gri alan kalmadı aralarında.
Bir de bu adamın genel olarak şey retoriği var ya, ben özgürlük yayan bir kahramanım. Şimdi özgürlüğü sen Instagram'la mı yayarsın, Twitter'la mı yayarsın? Tabii ki Twitter'la yayarsın. Adam gidiyor, evet, İran'da Starlink'i aktive ediyor. Ondan sonra işte Twitter'da da bilmem ne yapabilirsiniz diyor. Şimdi diyebilecek daha doğrusu. Şimdi bu ne demek? İran'da ben Starlink'i koydum. İşte yemeklerinizin fotoğrafını Instagram'a koyabilirsiniz. Bu çok uymuyor ona. Ama evet, protestolarınızı artık Twitter'dan izleyebiliriz falan. Bu daha çok uyuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani adamın tam şeyine oturuyor. Ben futuristim. Mars'a gideceğim. İlk tweetimi Mars'tan atacağım falan. Sallıyorum şu anda. Bunların hepsini de kullanabilirsin Twitter'ı. Yani Twitter bir anda böyle 100 sene sonra var olan bir ürün haline getirdi bizim kafamızı bu adam. İşte interface olmadan XYZ yapabileceksin. Twitter üzerinden XYZ olacak falan. Her şey uyuyor. Ama diğerleri çok uymuyordu. Diğerleriyle zaten adamın çok ilgisi yoktu da. Şunu demeye getiriyorum. Bence finans olarak şu anda çok ilginç gözükmese de adam onu biliyor. O yüzden zaten bu kadar agresif davranıyor içeride. Diktatörlükle yönetmeye başladı hemen ürünü. Hiç sıkıntı yok. Çok mantıklı. Ama adamın bütün büyük oyununa çok uyuyor bence Twitter. Ve ben de zevk alıyorum açıkçası izlemekten yani. Türkiye'ye gelsin o Bluetooth. Onu açıp kapatırım büyük olsun. Oynarım yani onunla.
Türkiye'de politikacılar şey dedi ya, o mavi tıka para vermeyi konuşuruz ya, müzakere ederiz belki falan gibi bir şeyler dediler.
Ya abi of.
Ülkeye göre fiyatlandırma. Bu arada Türkiye'ye bir şekilde açılmış mıydı? İnsanlar VPN'le girip alabiliyorlardı galiba şey Bluetooth'i. Türkiye'ye Apple Store üzerinden mi alabiliyordu? Neydi? Şu an tam bilmiyorum. Ben
abi onu oturtabildiler mi? En son neye döndü? Parayı veren mavi tik alıyor. Kendine öyle, kurumsal firma adresi, ismi alabiliyor falan, böyle saçma sapan şeyler vardı yani.
İşte dediğim gibi insanlar yaptılar bunu ve halka açık şirketler değer kaybetti.
Evet.
Neydi? Bir tane silah şirketi vardı. Biz Amerika'ya, İsrail'e silah vermeyi durduruyoruz falan yazdı falan böyle.
Evet, Suudi Arabistan'da. Evet.
Böyle inanılmaz düştü falan bir anda. Yani bu var ya, yani aşırı eğlenceli bir hale geliyor ve yatırımcı olmak bu dünyada gitgide daha zor hale geliyor ya. Çok clutter, çok zor yani artık. İnanılmaz zor. Düşsene, Allah'ın çocuğu senin elindeki parayın yarısını yok edebiliyor.
Lockheed Martin ismine baktım ben de şimdi.
Lockheed Martin, sonra Elilili de şey işte insülini 5 dolar yapıyoruz falan diye bir tweet attı. Hay Allah'ım, inanılmaz ya. Vallahi bilmiyorum. Bence de ben gerçekten Elon Musk'ın altında Twitter'ın güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Bence Twitter gibi bir şeye yatırım yapıp almanın da aslında en doğru zamanıydı. Çünkü Facebook garip bir düşüşte ve Facebook hareket edemiyor farkındaysanız. Yani Amerikan hükümeti ve devlet, yani genel Amerikan devleti böyle sıkıştırdı Facebook'u. Yani ne, sürekli üzerine gidiyor. Diğer tarafta TikTok var ama Amerikalılar TikTok'u istemiyorlar, yani TikTok'a bir alternatif falan doğmasını istiyorlar kendi taraflarında ve onun Facebook olmasını istemiyorlar bu arada.
Evet, Facebook geçti orada.
Yani Facebook'a karşı büyük bir nefret var şu an Amerika'da bütün politikacılarda. Diğer tarafta başka kimse yok işte, Barış'ın dediği gibi yani. Bence kesinlikle yükselme potansiyeli inanılmaz olan bir şey. Mastodon falan da olmaz arkadaşlar. Mastodon'da yani kendi serverını falan host etmen gerekiyor. Yani 99'a geri döndük yani. MIRC şeyi açalım isterseniz.
Umut dolu denemeler. Bunlar olacak tabii ki. Bu şey gibi, çünkü Twitter'ın gerçekten böyle bir özgürlükle ilgili bir şey olduğunu sanan insanların hevesleri bunlar. Çok, ne derler, içten ve böyle saygı duyduğum hevesler. Gerçekten böyle şey yapıyorum hani, Onların çok iyi yerlere gelmesi isterim ama gerçekçi değil. Ne yazık ki. Çünkü öyle işlemiyor bu iş bence. Ne diyecektim abi, ya? Bir şey daha diyecektim bu şeyle alakalı.
Firma değer kaybıyla ilgili.
Yok.
Ben de ona bakıyordum şimdi. Bir yandan ona bakıyordum. Çok komik ya. Lilly diye bir ilaç firması var ya, Amerikan. Duymuşsunuzdur.
Aynen.
Büyük bir şey.
Lilly işte.
Abi 30 milyar dolar kaybetmiş piyasa değerinde. İnanılmaz bir şey ya. Ve çünkü aynen, şey tweet'e atmış sahte hesap. Şey, insülin ilacını serbest free yaptık falan
işte, diye. Evet. Tam demin dedi.
Aynen. İnanılmaz aynen. Ya. Çünkü 300 dolar mı ne yani? ücretsiz yapacağız falan. İnanılmaz. Her neyse. Evet. Bence daha bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü Donald Trump gelecek şimdi. İşte aynen, bakalım neler olacak falan filan ve daha Elon Musk kim bilir neler yapacak. Ama şunu da söyleyeyim. Adam Blue Check'i çıkarttı. O kadar laf ettiler falan. Pardon da 4 yıldır Twitter hangi ürünü çıkartmıştı?
Kesinlikle.
4 yılda adam 12.500 tane adamla bir tane ürün ancak çıkarttılar. O da doğru düzgün çalışmıyor, Spaces. Elon Musk geldi ve bir hafta içerisinde bir şey çıkarttırdı işte. Heh,
ama bak ne hatırladım, güzel. Bir sürü bot hesap çalıştı yani bu arada. Algoritma
atıldı. Ama böyle hata yapmadan düzeltemezsin abi. Her şeyi emin adımlarla yapamayacaksın.
Tabii ki canım. Yani. Adam şeymiş gibi yani, böyle klasik bir startup daha en başındaymış gibi. Böyle yapacağız, nasıl yapalım falan diyor. Oy topluyor. Ha yaptık ya, bir hafta sonra live falan diyor. Çok iyi kafa yani, hepimizi çok mutlu ediyor. Bir de attığı tweetlerin eskiye biraz daha giderseniz en başlarında şey diyor. Vine'ı geri getirelim mi? Şimdi Vine'ı hatırlayanlar vardır.
Of, Vine, çok iyiydi ya.
Bu video konseptinin çıktığı.
TikTok'un ilk şeyi.
TikTok'un dedesi.
Kısa videolar, evet.
Şimdi Vine'ı geri getirelim mi inanılmaz bir şekilde tuttu ve bence Vine'ı geri getirecek. Ve Vine TikTok'un rakibi olacak. Vine geri doğacak yani. Ve Vine için inanılmaz bir vakit şu anda. Şimdi TikTok tek başına yardırıyor. Instagram Reels'la bir şey toplamaya çalışıyor.
Yardırıyor ve videolar uzatmaya başladı. Yani video süreleri kısaydı, evet, ondan zaten topluyordu insanları. Yavaş yavaş uzattılar süreleri. Bak nereye gidecek bu iş yine. Dediğin gibi ayrışma durumu var. Vine yapsalar gerçekten ciddi bir potansiyel var.
Vine geliyor. Vine benim için harika bir yer. Ben Vine istiyorum bir reklam veren olarak. Vine gelsin. Hemen yeni bir alternatif oluşsun. İşler kızışsın. Bu arada ben Apple'dan bir hareket bekliyorum. Artık ona geldi, onu izledi. Bir toparlaması lazım artık. Çünkü marketi kendine topladı. Demin bir önceki şeyler bölümlerle konuşmuştuk ya. Artık Apple'ın şey yapması lazım. Beyler ben topladım. Olay bende. Artık bundan sonra böyle devam ediyoruz app tarafına deyip herkesi bir seviyeye çekmesi lazım. Herkesi bir çeki düzene koyması lazım bence. O hareketi bekliyorum. Belki onlar da daha hani tam konumlandıramadılar ama bu privacy olayından artık onların da para kazanmaya başlaması lazım. Ya sadece rakiplerini para kaybettirerek şey yapamaz, devam edemez.
Şey mi diyorsun yani, bir sosyal mecrada onlar mı yaratacaklar diyorsun?
Yani yok ya, şöyle düşün şimdi, bu App Store yüzünden hepsinin üzerinde duruyor ya. Mesela Twitter'da bir şey satın alacaksın. Twitter iç ürünü olarak düşün. iOS purchase yaptığın için o Apple'dan geçen bir transaction olmak zorunda. Bu, evet, Spotify olayını hatırlıyorsunuz. Yani üyelik alırken durmadan Apple'dan almak zorunda kalıyorsunuz.
Evet.
Şimdi bununla zaten üzerine kurulmuş durumda. Kitlemiş durumda oradaki app'lerin hepsini. Bununla bir de üzerine privacy geldiği için reklam üzerinde özelinde de buraya taşınması gerekecek diye tahmin ediyorum. Ya abi reklam benden yapılır. Başka yerden yaparsanız hiçbir şey anlayamazsınız gibi yeni bir ürünle burayı domine etmesini bekliyorum. Ama bakalım yani şey gibi, XYZ'de reklam mı yapacaksınız? Benim datamı kullanarak yaparsanız şöyle, benim datamı kullanmadan yaparsanız böyle filan gibi şeyler hayal ediyorum. Ama bakalım, o datanın bir yerde artık tekrar kullanılması lazım. Merakla bekliyorum. Yani ben olsam, ben ki benim Apple hissesi alırdım şu anda diyerek bir... Bu tüyoyu vermek yasak da değil mi ya?
Yasak.
Yatırım
yasak.
Tavsiyesi değildir.
Yatırım değil tavsiyesi değildir. Kendi paramı batırırım, kimseye de tavsiye vermem diyeceksin. Kurtulacaksın.
Evet, Tuna'nın dediği gibi. Peki. Diyerek bence bu bölümü yavaş yavaş...
Evet, yani bir saate yakın konuştuk.
Evet, hararetle tam bizim konularımız olan bir dönem olduğu için güzelce konuştum. Bu arada önümüzde umarım becerebilirsek farklı konuklu bölümler olacak. Onları da ayarladıkça çıkartacağız. Farklı farklı konuklar. Farklı farklı derken yani bazıları da eski konuklar. Devam bölümü diyeyim. Gelecek arkadaşlar. Çalışıyoruz. Bir ara bir boşluk girdi. Şimdi iki bölüm üst üste yapıyoruz onu şey yapmak için. Compensate etmek için. Ne etmek için ya? Bunu Türkçe
telafi. Diyerek. Türkçeden çok uzaklaşmışız ya valla.
Bak buna da artık kendi bizden hissediğini.
Yok. Yine zorluyorum kendimi. Düşünüyorum, biraz yavaşlıyorum ama sonra söylüyorum. Eskiden
bir uyarıyordu ya. Bak artık bölümün başına böyle 0.2 uyarıyla geçeriz.
Çok ama şey yaptık orada ya. Eleştiri aldık. O yüzden yavaşladım yani, ben de söylemiyorum.
Ama sen yavaşladın. Biz gelişmedik bence.
Peki. O zaman.
Evet, o zaman 3. sezon 5. bölümünde sonuna gelmiş olduk değil mi arkadaşlar? 5. Evet. bölüm mü 6. bölüm mü?
Bu 5. bölüm. Ama işte 4. bölümü daha yayınlamadık.
Hangi sırayla yayınlanacak belli olmaz.
Karışık olabilir, evet. Peki o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz.
Aynen. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar.
Hoşçakalın.